Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan. Merhaba sevgili dinleyiciler. Yepyeni bir müzikte iz bırakanlarda sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Mayıs ayı Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nın kuruluş yıl dönümü olarak kutla birçok etkinlikler yapılıyor ve biz bu programımızda buna yer vermek istedik. Sevgili hocamız Doğan hocamız stüdyomuzda şeref verdiniz efendim. Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Konservatuvar müdür yardımcısı olarak konservatuvarı temsil ediyorsunuz. Hoş geldiniz.
Hoş geldiniz Doğan hocam. Doğan hocam bizim için Mayıs ayı çok önemli konservatuvarlılar olarak. Evet. Özellikle bu yılda 79. yılını kutladığımız bir ay Mayıs ayı. Hı hı. Bir sürü etkinlikler yapıldı. Hala da yapılmakta devam ediyor. Müzikte iz bırakanlar programımız için de çok önemli. Çünkü ülkemiz müziğine çok önemli izler bırakmış sanatçılar yetiştiren ana kurum. Diğer tüm müzik kurumlarının anası olması hasebiyle. Konservatuvarımızın, bu okulların, kurumların anası olan okulumuzun geçmişiyle ilgili birazcık bilgiler verir misiniz bize?
Peki, teşekkür ederim bu fırsatı bize verdiğiniz için ve konservatuvarımızın daha iyi tanıtılması için. Çok önemli bir fırsat bizim için. Çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz.
Konservatuvarımız bu yıl 79. yılını kutladı. 79 yıl geride kaldı. Bu tarih 6 Mayıs idi. 6 Mayıs 2015.
Kuruluş tarihi.
Kuruluş tarihimiz. Bu çok enteresan bir tarih olabilir. Bir eğitim kurumu için yani neredeyse dönemin yılın sonlarına yaklaşan bir tarih.
6 Mayıs dilerseniz, 1936 evet, değil mi yanılmıyorsam?
Evet, çok doğru. Dilerseniz bu 6 Mayıs'ın esprisi nereden kaynaklanıyor? Neden 6 Mayıs? Bununla ilgili bir kısa...
Tabii ki öncesi de var.
Öncesinden bahsedecek olursak, Cumhuriyet 1924'te Cumhuriyet'in kuruluşundan hemen bir yıl sonrasında, daha bir yıl bile geçmeden Cumhuriyet tarihimizde öncelikler arasında yer alan bir kurum niteliği kazanıyor. Cumhuriyet'i kuran atalarımızın öncelikler arasında yer alıyor konservatuvarımız. O dönemdeki adıyla Musiki Muallim Mektebi.
Evet.
Yani 1 Eylül 1924'te başladığını varsayarsak. Müzik öğretmenliği yetiştirmekle, müzik öğretmenlerini yetiştirmekle işe başlanmış oluyor. O tarihte baktığımızda hiçbir alanda böyle bir örneği yok. Tarihte bir ilktir. Cebeci'deki tarihi mekanda başlamış olması eğitime.
Önceden oradaydı, evet, şimdi evet, daha sonra yeri değişti.
Daha sonra Beşevlere, Hacettepe Üniversitesi'ne evet, bağlanınca oraya geçti. Cumhuriyet tarihinin o döneminde çok imkanlar sınırlı ve imkanlarımızın bu kadar kısıtlı olmasına rağmen bu kurum yerleşmiş, kurulmuş oluyor 1924 tarihinde. Evet. Öncelikle müzik öğretmenlerini yetiştirmekle başlıyorlar işe ve karma eğitim yapılan bir kurum. Modern bir eğitim kurumu, öğretim kurumu. 1933'e kadar... yani Cumhuriyet'in ilk 10 yılından sonra Atatürk'ün söylevleri, direktifleriyle sahne sanatlarının diğer alanlarına da yöneliş bir anlamda başlamış oluyor.
Ve, ne mesela onlar sevgili hocam? Dinleyicilerimiz de aynı.
Evet, evet. Öncelikle mesela 1934 tarihinde Atatürk'ün meclis açış konuşmasından sonra bu iş ivme kazanmış oluyor. Ve bir müzik konseyi toplanıyor Milli Eğitim Bakanlığı'nın başkanlığında, nezdinde. Bu konsey sonucunda uluslararası saygınlığı olan ülkelerden, yabancı uzmanlardan da yararlanılarak, hı hı, sahne sanatlarının diğer dallarına yöneliş arayışları başlamış oluyor. Ve bu çalışmalar sonucunda da dışarıdan uzmanlar, Avrupa'dan yabancı uzmanlar davet edilmiş oluyor ülkemize. Bunlardan birisi Karl Ebert, opera, tiyatro alanında. Paul Hindemith, kompozitör, besteci. Yine orkestracı olarak Ernst Pretorius gibi ünlü isimler geliyor ülkemize.
Hocam söylemeden geçemeyeceğim burada.
Buyurun hocam.
Bir kez daha Cumhuriyet'in kurucularını başta Büyük Atatürk olmak üzere saygı ve minnetle anmak istiyorum.
Evet.
Üstün öngörüleri karşısında saygıyla eğiliyorum. Düşünebiliyor musunuz? Ülke birçok şeye ihtiyaç duyarken kültürün, sanatın ne kadar önemli olduğunu, ne kadar önemsediklerini ortaya koymaları adına çok çok çok önemli bir şey. Çok önemsiyorum ben bunu. Yani şaşırıyorum bu üstün öngörüleri karşısında ve saygıyla minnetle tekrar tekrar anıyorum. Hocam kusura bakmayın böldüm. Devam
rica ederim.
Lütfen.
Çok teşekkür ederim. Evet. Çok güzel bir yere parmak bastı Ekrem hocamız. Dinleyicilerimizin bunları da bilmesinde yarar var tabii ki. Bunu Ekrem hocamızın söylediği noktaya daha iyi pekiştirici olacağını düşündüğüm bir örnek vermek istiyorum. İlk yıllarda bu kurumlarımızın ismi Riyaset-i Cumhur Musiki Heyeti, Riyaset-i Cumhur Filarmoni Orkestrası, Riyaset-i Cumhur Armoni Müzikası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Armoni Müzikası. Bu kurumlar sanat kurumları olarak Cumhuriyet'in en yüce makamının ismiyle taşlandırılmış, ödüllendirilmiş adeta.
Ve himayelerinde.
Gerçekten, himayelerinde gerçekten çok önemli. Ve o imkanların seferber edildiği, öncelikler arasına alındığı bir altın çağı adeta o dönem bizim için. Çok güzel bir yere parmak bastınız hocam. Çok teşekkür ederim katkılarınız için. Bu yabancı uzmanlar demiştik. Yabancı uzmanların getirilmesiyle beraber raporlar hazırlanıyor. Bu raporlar doğrultusunda sadece müzik öğretmenliği yetiştirmek değil, amacımızın sahne sanatlarının bütün disiplinlerine, bütün alanlarına yayılan bir sanat kurumu haline getirmek ve bu alandaki eğitime ivme kazandırmak amaç. Bu doğrultuda verilen birinci rapor, sanıyorum Paul Hindemith'in verdiği birinci raporda, okulla ilgili verdiği raporda, okul öğrencilerinin yeniden sınavdan geçirilmesi ve bu sınav sonucunda da öğrencilerin belli disiplinlere, belli sanat alanlarına, en yetenekli alanlarda yerleştirilmesi amaçlanıyor. Ve 6 gün süren bir süreç bu. O dönemdeki 132 öğrencimiz var mevcut. Bu öğrencilerin hepsi sınavdan geçiriliyor. Yabancı uzmanların ve yerli öğretmenlerimizin, hocalarımızın da bulunduğu, katıldığı bir komisyon nezdinde. Ve 6 Mayıs'ta başlayan bu sınav 6 gün sürüyor. Bu sınav neticesinde 86 öğrencimiz konservatuvardaki orkestra enstrümanlarına, sahne sanatlarına, tiyatroya ve operaya ayrıştırılmış oluyor.
Evet.
46 öğrencimiz de müzik öğretmenliğine devam kararı verilmiş oluyor. Bu nedendir ki bizim 6 Mayıs tarihi kuruluş günü olarak bütün ülkemizde yaygınlaştırılmış, geleneksel hale gelmiş
bir Mayıs ayı süresince de kutlamalar devam ediyor.
Etkinliklerimiz devam ediyor. Önümüzdeki yıl içinde 80. yıl olacak. Yani bu tarihleri özellikle çok daha altını çizerek vurgulamamız gerekiyor.
Dilek büyük, olay 80 yıl.
Evet, 80 yıl, yani. 80 yıl çok önemli. Bu 80 yılı çok daha farklı boyutlarda, çok daha geniş yelpazede, daha zenginleştirilmiş, belki de kaynaklık ettiği bütün sanat kurumlarının katılımıyla, kaynaklık ettiği yine kurucularının yetiştirildiği konservatuvarımızda, diğer konservatuvarların temsilcileriyle birlikte bir 80 yıl etkinliği planlamamız gerekiyor daha şimdiden. Belki de daha büyük çapta konserler, sahne sanatları sergilenmesi, bu yıl panel olarak yaptığımız etkinliği, söyleşiyle belki de bir sempozyuma dönüştürmeyi de arzuluyoruz bu anlamda.
Sevgili hocam, bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki kurumların anası dedik, Cumhuriyet kurumlarının sanat anlamındaki ana kurumu olan konservatuvarın ilk yetiştirdiği özene bezene bizim de isimlerini Türk beşleri olarak koyduğumuz sevgili hocalarım, evet. Hepsi merhum, Allah'tan rahmet diliyorum hepsine. Bu Türk beşleri Cumhuriyetimizin ve konservatuvarımızın ilk ürünleri sayılabilir.
Evet.
Bu Türk beşlerimizden biraz söz edebilir miyiz? Ve sonrasında da bir örnek verelim lütfen.
Evet. Cevat Memduh Altar hocamız, yanılmıyorsam, Türk beşler olarak nitelendirilmesini öneren
büyük sanat tarihçisi,
ve o şekilde opera ve sanat tarihi hocamız o nitelendirmiş oluyor. Bu yaygınlaşıyor bir anlamda. Türk beşler olarak
adlarını koyan.
Evet, adlarını bu şekilde koyan. Nitelendiren, koyan çok diyelim. İsim babası diyelim.
İsim babası, evet.
Evet, isim babası bir anlamda.
Daha doğru bir tanımla, evet.
Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Ahmet Adnan Saygun, Hasan Ferit Alnar ve Necil Kazım Akses. Beşi bir yerde. Gerçekten Cumhuriyetimizin o ilk yıllarında Anadolu'nun buram buram kokan ezgilerinin melezlenmiş, sentezlenmiş, çağdaş bir ifade biçimini aramış bestecilerimiz olarak anlamızda yarar var.
Bu konuda daha çok sonraki, büyük hizmetleri var,
evet,
değil mi? Yani?
Evet. İlk kuşak bestecilerimiz. İlk kuşak bestecilerimiz. Ve bu işin ilk mayasını ülkede disiplinli bir şekilde, ilkeli bir şekilde başlatan ve
onların mayası
ve sürdüren,
bugünlere ne çok yetenekli evet, bestecilere evet, neden oldu, değil mi?
Evet. Evet.
Onlardan hemen bir örnek dinletelim dinleyicilerimize.
Evet. Ahmet Adnan Saygun bugün bile güneş gibi parlayan ve dünya çapında tanınan iftiharımız, Cumhuriyetimizin en seçkin bestecilerin Ahmet Adnan Saygun, Demet Süit'inden dilerseniz örneğimiz olsun.
Evet.
Ahmet Adnan Saygun'dan Demet Süit'ini dinliyoruz efendim.
Evet, gerçekten çok etkileyiciydi. Değil mi? Ne kadar önemli besteciler. Nurlar içinde yatsınlar.
Evet, çok küçük bir temsil tabii ki Adnan Saygun'un. Çok eserleri var.
Elbette.
Çok deryadır zengin. Bizim için. Evet.
Hatta bir eserini Büyük Atatürk'ün siparişiyle İran Şahı geldiğinde ilk Türk operası olarak kabul ettiğimiz.
Dilerseniz ondan biraz bahsettiğim
onun hikayesi de çok önemlidir.
Olabilir. Bilinendir belki ama. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'e İran Şahı'nın daveti üzerine gelecek olan İran Şahı'nın programı için önerilerde bulunuyor. Hiçbirisini beğenmiyor Mustafa Kemal Atatürk. En sonunda diyor ki bir tane opera bestelensin ve bu opera sergilensin. Dikkatinizi çekmek isterim. Bu tarihte operanın hiçbir yeri yok.
Bilinmiyor.
Kültür tarihinde yok.
Ülkemizde.
Operanın O'su yok Türkiye'de. Ne kurumsallaşmış, ne yeri var, ne öğrencisi var, ne yetiştirilmiş sanatçısı var. Hiçbir şey yok. Ve Mustafa Kemal Atatürk opera bestelensin, opera ile ağırlayalım diyor.
Çağdaş Türk Cumhuriyeti'nin İran Şahı'na temsili
müthiş, bir operayla. Müthiş bir öngörüdür.
Vizyonuna bir kere daha saygıyla eğiliyorum.
Şimdi buna Ahmet Adnan Saygun ve Necil Kazım Akses iki opera olarak çıkarılıyor. Ahmet Adnan Saygun'un Özsoy operası ve Necil Kazım Akses'in
Türk tarihine dayanan bir
Bay Önder operası Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla bu amaçla yazılmış, yazdırılmış operalardır. Sanat tarihimizde yerini almış oluyor böylece. Ve bu operaların sergilenmesi, sahnelenmesi sırasında Özsoy operası seçiliyor. Librettoları çok enteresandır. İran ve Türk tarihlerini ve kardeşliğini konu alan bir libretto üzerine kurgulanıyor. Oyunun hazırlanması ve mutfağında provaları esnasında Atatürk daima yanlarında nerede tıkanmışlarsa orada çözüm üretebilen, yönlendiren bir konumda. Adeta baş rejisör gibi. O mutfağın içinde yer alıyor Mustafa Kemal Atatürk. Yanılmıyorsam 19 Haziran 1934 eski Halk Evi, Ankara Halk Evi Resim Heykel Müzesi bugünkü Resim Heykel Müzesi.
Bir ismi daha var eski Türk Ocağı.
Türk Ocağı evet.
Evet
Türk Ocağı 1909'larda Türk Ocağı 1930'lara gelirken Halk Evi. Ve sonrasında halk evleri kaldırıldıktan sonra resim heykel müzesi olarak etkinlik kullanımına devam ediyor. Evet. Burada sahneleniyor İran Şahı'na oynanan bu oyun. Bu oyun esnasında çok enteresandır. İran Şahı'nın ağladığı biliniyor. Bununla ilgili resimler var. Çok duygulanıyor, çok etkileniyor. İki komşu ülkenin, kardeş toplumun nasıl oyunu işlediyse artık o kadar güzel hazırlanmış ki İran Şahı çok etkilenmiş oluyor. Çok güzel bir dostluk kurulmuş oluyor. Ben buradan şöyle bir sonuç çıkardım. Mustafa Kemal Atatürk aslında bir mesaj vermek istiyor İran Şahı'na. Yani Güneydoğu komşusuna bir mesaj vermek istiyor aslında. Vermek istediği mesaj şu. Türkiye Cumhuriyeti, modern çağdaş Türkiye Cumhuriyeti her ne kadar Orta Doğu'da, coğrafyada yer alsa da modern sanatlara, çağdaş dünyaya yönelik ve sanat ve müzik alanında yönünü batıya çevirmiş uygar bir ülke olarak yoluna devam ediyor demek istiyor. Bir ikincisi de sadece İran değil, pek çok diğer komşularıyla da ve dünya ülkeleriyle, uluslarıyla da yurtta ve dünyada barış çizgisinde yoluna devam etmek istiyor. Bu mesajları vermek istiyor.
Birçok konuda örnek olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunda diğer ülkelere sanat, kültür ve sanat konusunda da Ben bu anlattığınız hikayeye bir şey eklemek istiyorum. Oradan da yakın zamanda kaybettiğimiz büyük orkestra şefimiz, bestecimiz, hocamız Sebahattin Hoca'yı da anmak istiyorum. Bu hikayenin içerisinde olan bir isim bu. Hatta bir kez seninle birlikte ondan dinlemiştik, hatırlarsın. Bu süreçte neler yaşandığını.
Evet, neler yaşandığını.
Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde o zaman görevli, başka bir görevle çalışıyormuş. Rahmetli Sebahattin hocamız bu hikayeyi anlatmıştı. Ona da değinmeden geçmek istemiyorum.
Evet, evet,
hepimizin de hocasıdır. Evet. Sebahattin hocayı birazcık analım. Sonra da onun çok güzel bir eserini sunalım sevgili dinleyicilerimize.
Tamam, teşekkür ederim. Çok
Sebahattin
iyi.
Hocayı anlatır mısın biraz?
Sebahattin
uzun
hocanın,
yıllar birlikte çalıştınız.
Evet, uzun yıllar birlikte çalıştık. Benim hocam Sebahattin Hoca. Nurlar içinde, ışıklar içinde yatsın. Gerçekten çok farklı bir insandı.
Evet.
O dönemin Nasrettin hocası.
Evet. Canlı tarihti.
Canlı tarihi. Ve mizah dolu ve çok üretken, çok çalışkan ve bir o kadar da mütevazi bir yapılıya
çok
sahipti.
Çok güler yüzlü.
Güler yüzlü, evet.
Sevimli papyonuyla hatırlıyorum.
Evet, papyonuyla, ders aralarında, pürosuyla.
Evet.
Yaptığı esprilerle
evet.
Ve derslerdeki atikliği, o yaşına rağmen çevikliğiyle hakikaten hepimize çok güzel bir model olmuştur Sabahattin Kalender hocamız. Sabahattin Kalender hocamızın uzun yıllar orkestra, Hasan Ferit Alnar'ın orkestrada, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda yardımcısı ve daha sonra orkestra şefliği yaptığını, arkasından da Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nde Genel Müzik Direktörlüğü yaptığını biliyoruz. Hatta o dönemlerde uçakların gelememesi ya da hasta kaza sebebiyle meşru sebeplerle gelemeyen orkestra şefleri olması halinde joker olarak sahneye çıkan ve orkestraları yöneten bir orkestra şefidir aynı zamanda besteciliğinin yanında.
Evet.
Bestelerinden de bahsetmek gerekirse orkestra için pek çok yazdığı eser var. Daha çok sahne sanatlarıyla ilgili operaları var büyük çaplı. İşte Nasrettin Hoca gibi. Deli Dumrul gibi.
Hep Anadolu kültürünü,
Anadolu,
Türk kültürünü
buram buram Anadolu
içeren,
kokar
eserleri.
Eserlerinde. Dilerseniz şimdi yine Sabahattin hocamızdan da bir örnek verebiliriz dinleyicilerimize. Köy Oyaları eserinden bir kesit dinleyelim.
Thank you.
sevgili dinleyicilerimiz, Sabahattin Kalender'in Köy Oyaları adlı eserinden bir parça dinledik. Gerçekten Anadolu'nun o sıcaklığını, değil mi? İnsanın ve toprağının sıcaklığını o eserde bulmak mümkün.
Hepsinde bu eserde ve bütün eserlerinde aşağı yukarı aynı etkiyi bulabiliriz Sabahattin Kalender hocamız.
Evet, aynen öyle. Sevgili hocam, daha sonrasında YÖK'e bağlanıyor konservatuar.
Evet.
Hacettepe'ye bağlanıyor.
Evet.
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı olarak eğitim vermeye devam ediyor ve birçok sanatçı yetiştirmiş. Bu öyküyü nasıl anlatırsınız bize, bu süreci?
Hem bünye hem bina değiştirdi.
Evet, bina da değişmiş.
Hem mekan değiştirdi hem çatı değişti.
Evet, o ben eski binanın son mezunuyum. 1983 Haziran'da mezun oldum. Ekim'de de yeni binamıza, beş evlere geçtik. Ve de Hacettepe Üniversiteli olarak.
Evet.
Şimdi o hikayeyi
o süreci dinleyelim.
Evet. Şimdi konservatuvarımız önceleri Milli Eğitim Bakanlığı'na, daha sonra Kültür Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü gibi kurumlara bağlıydı.
Evet.
1982'de YÖK yasasıyla beraber diğer bütün konservatuvarlar gibi bizim konservatuvarımız da YÖK çatısı altında Hacettepe Üniversitesi'ne bağlandı. 41 sayılı kanun hükmünde kararnameyle, daha sonra onun yerini alacak olan 4209 sayılı sanıyorum YÖK personel kanunuyla bir takım değişiklikler yapıldı. Ve konservatuvarımız üniversite çatı altında, üniversite çatısı altında
toplam
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı oldu. Sadece ismi değil, Ekrem hocamızın da hatırlattığı gibi mekan da değişti, bina da değişti. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı adıyla Beşevler'deki bugünkü yerleşkesinde eğitim öğretimine başlamış oldu.
Evet.
Halen de o tarihten itibaren devam ediyoruz aynı binada.
Sevgili dinleyenler belki de geçtiler önlerinden. Çünkü fark etmemek mümkün değil.
Evet, evet.
Opera sesleri gelir. Operacının bir operacının sesi gelir.
Seslerimiz yankı bulur.
Birçok müzik aletinin, enstrümanının sesi duyulabilir. Oradan kendini belli eder yani karşıdan.
Evet, evet. Çok doğru söylüyorsunuz. Gerçekten her taraftan tanık olunabilir.
Evet.
Ara sokaklar var. Ön cadde, arka cadde.
Evet.
Duyulabilecek nitelikte bir takım yansımalar olabiliyor çevreye.
Evet, evet.
Çok farklı meclislerde, çok farklı insanlarla, dostlarla tanışıyorum. Neredensiniz? Aa, ben de şu okuldayım. Aa, size komşuyduk. Ay, ben Gazi'yi bitirdim. Hep sizin melodilerinizle, çalgı seslerinizle öğrenciliğim geçti diye. Sizin o sokaktan geçerken duyduğum ezgilerle geçti öğrenciliğim diye hep söz edilebiliyor.
Evet. Ne kadar güzel.
Bir örnek daha dinletelim mi dinleyicilerimize?
Tabii ki. Şimdi burada yine bu konservatuvarımızın kompozisyon bölümünün özellikle ilk mezunuydu Sabahattin Kalender hocamız. Hı hı. Hemen yine aynı aşağı yukarı aynı dönemlerde sonrasında gelen Ferit Düzün hocamız.
Evet.
Ferit Düzün hocamızın eserleri çok ayrı, çok farklı bir yeri vardır bizim görüşümüzle.
Evet.
Özellikle orkestrayı kullanışı, orkestrasyonu, kompozisyonları çok berrak, çok pırıl pırıl, adeta huzur verir insana ve Anadolu'muzun en seçkin ezgilerini yansıtır bizlere. Yine bunlardan örnek olabilecek şekilde Ferit Düzün'den Çeşmebaşı Süitinden dinleyelim.
Dinliyoruz.
Thank you.
rahmetle anıyorum Ferit hocamızı. Işıklar içerisinde uyusun. Muhteşem müziklerini. Tadı damağımızda kaldı.
Doyamadık.
Hocam.
Evet, hakikaten doyamadık. Gerçekten muhteşem.
Hocalarım izin verirseniz ne olur sıcağı sıcağına bir örnek daha rahmetli hocamızdan.
Dinleyelim ondan.
Biz de çok mutlu oluruz.
Evet, tanısınlar Ferit hocamızı. Ferit Düzü'nden, Esintiler eserinden Zeybek bölümü efendim.
Çok muhteşem değil mi gerçekten?
Evet.
Doyamadım yani doyamıyorum.
Muazzam,
yine
muazzam.
Doyamıyorum yine doyamıyorum.
Yani, Işıklar evet, içerisinde
olsun. Her birinin hamuru başka. Başka evet, bir tını tabii ki. Duyuyorsunuz. Evet, evet. Ama hep Anadolu'dan besleniyorlar evet, doğal evet, olarak. Yani evet, o sıcaklık.
Olması gerektiği gibi aslında.
Bestelerinde var.
Büyük Atatürk'ün amacına söylediği vizyonuna amacına uygun neler yapıldığı 79 yılda evet, ortaya çıkıyor gözüküyor. Seçil hocam. Okulların anası konservatuvarımızda yetişen çok ünlü sanatçılarımızdan söz edelim mi birazcık sevgili
evet,
hocalarım?
Evet tabii.
Tabii ki çok iyi olur.
başlangıç olarak mesela şey Cüneyt Gökçer var tiyatro
evet,
bölümünün
evet,
başında.
Tiyatrodan
öyle
Cüneyt
bir
Gökçer var.
Var öyle, değil mi?
Evet, evet.
Yalçın Davranlar var öncelikle. Evet. Keriman Davran.
Bozkurt Kuruç
Bozkurt
hocamız.
Kuruç hala
kulaklar için nasıl?
Birçok kurumu kuran değil mi? Devlet tiyatrolarının, bölge devlet
i̇şte
tiyatrolarının
yine
kuran.
Ferit Düzün, Sabahattin Kalender, evet. Faik Canselen, sonrasında Muammer Sun.
Muammer Sun hocamız.
Hikmet Şimşek. Orkestra Şimşek.
Gürer Aykal.
Gürer Aykal.
Rengim Gökmen.
Rengim Gökmenler.
Yani isimlerini saymak da...
Evet, saymak da bir
eksiklik olursa affetsinler. Biz
evet,
o kadar çok ki.
Evet, Cihan Ünal hocamız. Evet. Mehmet Ali Erbil. Sevgili Mehmet Ali Erbil.
Evet.
Derya
Musa
Baykal.
Musa
Lidiz. Bütün bunların hepsi lütfen bizim kusurumuza bakmasınlar. İsimler
saymakla,
o kadar çok iyi
kadar,
saymakla.
Bütün öğrencilerimiz,
hemen
bütün
her
mezunlarımız,
alanda, hemen her
bütün sanatçılarımız alanda, aslında evet, çok önemli, çok değerli. Bunlar sadece daha çok öne çıkmış, duyulmuş olan sanatçılarımızdan bazıları.
Bazıları
sadece
evet,
bazıları. Bazıları. Evet.
Hepsi de çok kıymetliler.
Çok kıymetli,
1936'dan
çok
36'da kurulan ve konservatuarların anası dediğimiz bu kurum daha sonrasında birçok konservatuarın da açılmasına neden olmuş, öyle değil mi?
Evet.
Oradan da birçok evet, sanatçı yetişiyor.
Bir ana kurum
elbette,
adeta bir evet, ana kurum niteliği taşıyor.
Evet.
Kültür Bakanlığı'nın bütün orkestralarına, devlet operalarına, tiyatrolarına, balelerine ve konservatuvarlara kurulmakta olan, kurulacak olan sanat kurumlarının hemen hemen tamamına yakınını kaynaklık etmiş oluyor. İlk yıllarda tamamını, sonraki yıllarda diğer kurumlardan da gelişmeler devam ediyor.
Dönem dönem de çok ünlü sanatçılar gelmiş dışarıdan
evet,
ülkemize. Pavarotti'ler gelmiş,
evet,
konservatuara.
Evet, evet, uluslararası
gelmiş,
sanatçılarımız
misafir etmiş
var,
yani,
neler neler var. Gerçekten
evet,
çok enteresan.
Sevgili hocam, birazcık da şeyden bahsedebilir miyiz? Yani şu anki konservatuvar eğitimi hangi
evet,
alanlarda, hangi bölümlerde, kısaca birazcık
evet,
söz
evet,
edelim mi?
Çünkü
tabii
gerçekten
ki,
halen konservatuvar sınavına girmek isteyen gençlerimiz var. Onlar da konservatuvarlı olmak istiyorlar.
Evet,
belki
onlarla
ama
ilgili taze bilgiler verebilirim. Yeni halen web sayfamızda da bugünlerde duyurular yapılmaya başlanacak. Farklı alanlarda da, farklı platformlarda da duyurular yapacağız. Genç sanatçı adaylarımıza, öğrencilerimize, velilerimize yönelik olarak. Şimdi dilerseniz ben okulumuzdaki hangi alanlarda, hangi düzeylerde sanat eğitimi yapılıyor?
Birazcık
onlarla
evet, onlardan
çok,
bahsedelim.
Kısa bilgiler aktarmaya
çok
çalışayım dilim
çok
döndüğünce.
Seviniriz.
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda müzik ve bale ortaokulumuz var. İlk öğretime dayalı, yani 5. yıl, yani orta birden itibaren öğrenci aldığımız bir müzik ve bale ortaokulumuz var. Burada takdir edersiniz ki küçük yaşlarda sanatın başlaması gerekiyor. Ağaç yaş iken eğilir diye bir atasözümüz var. Çok doğrudur, yerindedir.
Bu meslekte
burada,
öyle
evet,
işte.
Piyano, arp, yaylı çalgılar, üfleme vurma çalgılar ve bale ana sanat dallarında bu branşlarda öğrenciler alınıp yetiştiriliyor. Yaylı çalgılarda keman, viyola, violonsel, konturbas, üfleme vurma çalgılarda, Ekrem hocam unutursam lütfen tamamlasın, üfleme ve vurma çalgılar ana sanat dalı başkanımız aynı zamanda kendileri.
Evet.
Flüt, obua, klarnet, fagot, trompet, korno, trombon, bazen takviye, tuba ve vurmalı çalgıların vurmalı çalgılar için öğrenciler yetiştiriliyor. Eksiğimiz var mı hocam?
Tuba lisans düzeyinde.
Lisans düzeyinde.
Diğerleri
teşekkür ederim.
Öğretim düzeyinde. Evet.
Teşekkür ederim. Aynı alanlarda yine müzik ve sahne sanatları lisemiz var. Bu ortaokulun devamı niteliğinde. Yine aynı alanlarda, aynı sanat dallarında öğrencilerimiz lise eğitimlerine devam etmiş oluyorlar.
Evet.
Lisansa gelindiğinde müzik, sahne sanatları ve müzik bilimleri adı altında 3 bölümümüz var. Önceden müzikoloji bölümüydü. Son YÖK'ten çıkan yeni değişiklik ile Mart ayının sonunda müzik bilimlerine dönüştü müzikoloji bölümümüz. Bu müzikoloji, müzik bilimleri bölümü adı altında müzik teorileri ana bilim dalı, müzikoloji ana bilim dalı, ve müzik teknolojileri ana bilim dalı olarak yapılandırıldı.
Üç ana bilim dalı.
Üç ana bilim dalı oldu müzik bilimlerinde. Müzik ve sahne sanatları alanında da kompozisyon, orkestra şefliği, piyano, arp, gitar, yaylı çalgılar, üfleme vurma çalgılar, caz, opera, tiyatro ve bale ana sanat dallarında da toplam 13 lisans programında eğitim öğretim yapılıyor lisans düzeyinde. 2013-14 öğretim yılından itibaren de Bologna sistemine geçiş yapıldı ve program geliştirme çalışmaları devam ediyor. Lisans üstü düzeyde düşünecek olursak, o da Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü'ne bağlı olarak sürdürülen lisans üstü programlarımız var. Master programı olarak dansçılık, gitar, kompozisyon, koreoloji, opera, orkestra şefliği, piyano ve arp, tiyatro, üfleme ve vurma çalgılar ve yaylı çalgılar alanlarında
çok zengin
master programlarımız yürürlükte. Bir üst basamak olarak da doktora sanatta yeterlik programları yine aynı şekilde Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde sürdürülüyor. Burada sadece koreoloji yok. Ondan sonra orkestra şefliği yok. Onun dışındaki hemen hemen bütün alanlarda dansçılık, gitar, kompozisyon, opera, piyano ve arp, tiyatro, üflemeli ve vurmalı çalgılar ve yaylı çalgılar alanlarında lisansüstü uzmanlaştırma ve geliştirme programlarımız içinde eğitim, öğretim her düzeyde devam etmiş oluyor.
Ne güzel.
Öğrencilerimizi bekliyoruz.
Bekliyoruz.
Bu çatı altında, bu kutsal çatı altında.
Kutsal çatıda
nitelikli
onlar da
bir
geleceğin
sanat eğitimi için
olmaya devam
teşekkür
edecekler.
Teşekkür ederiz.
Sevgili dinleyicilerimiz, Sayın Müdür Yardımcımız kısaca bilgiler verdi ama sizler daha geniş bilgi almak isterseniz Hacettepe Üniversitesi'nin sayfasından da konservatuvara ulaşabilirsiniz. Ayrıca konservatuvarın kendi sayfası da var. Yine Hacettepe Üniversitesi sayfasından ulaşmanız daha kolay olabilir. İnternet sayfasından. Orada okulumuzun telefon numaralarını da bulabilirsiniz. Daha geniş bilgiler almak için, konservatuvarla ilgili bilgiler, geniş bilgiler almak için çocuklarınızı
yönlendirebilirsiniz
tabii ki okulumuza. Biz de çok büyük zevk duyarız bundan.
Tabii ki. Şimdi ne dinleyelim? Dinleyicilerimize ne dinleteceğiz?
Muammer hocamızdan.
Evet,
sevgili Muammer
yaşayan
hocamızdan. Yaşayan çınarlarımızdan. Sevgili Muammer hocamızdan, Muammer Sun hocamızdan Bozkır'ın sesini dinleyelim efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta Müzikte İz Bırakanlar programında konuğumuz, değerli hocamız Doğan Çakardı, Ankara Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı. Bizimle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda saygın konuklarımızla, seçkin konuklarımızla birlikte olmak umuduyla. Hoşça kalın efendim.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Müzikte iz bırakanlar.
Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan.